nerede ailesiyle o sohbetlere başlamış.
Gülür mü sana? Welcome. Beni çok anlamadım. Şeref ağabeyim. Ben de teşrif ettiğiniz için bizleri şereflendirdim, onurlandırdığınız için sana teşekkür ederim.
Happening, you know, between different religions in this region and all over the world. I think this region is the center of all this situation that are touching all the world, so it's a great chance for me and for us to talk.
Bu akşamki konuğumuz Luca Steinman, İsviçreli İtalyan gazeteci ve Milano Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler Bölümünde okutman olarak çalışıyor. İsviçreli Il Corriere del Ticino gazetesinde muhabirlik yapan Steinman, savaş muhabiri olarak da çalıştı. Yazıları Die Welt, L'Espresso, Huffington Post, Il Cornale ve benzeri birçok gazete ve dergide Almanca, İtalyanca ve İngilizce olarak yayınlandı. Son zamanlarda Suriye'de Şam, Humus, Palmira ve Yarmuk'ta bulundu ve bir belgesel hazırladı. Bu belgesel İtalya'da Uluslararası Verona Film Festivali'nde gösterildi. Ayrıca İsviçre'de bu yıl düzenlenecek Locarno Film Festivali'nde gösterime girecek. Kısa bir bölüm vardı belgeselinde.
This was exactly Yarmouk, Palestinian refugee camp in the countryside of Damascus that has been like overtaken by different groups in Syria where it was 2 weeks ago. One part is under the control of Daesh group, another part is under the control of Jabhat al-Nusra group, and I was on the front line of between those two groups and between the these groups and the government in order to report what's happening there.
Olay yerindesin ve her şeyi canlı olarak görmüşsün. Bu çok önemli bir konu.
It was also really interesting for me to visit those places in which, like the clash, is taking a religious aspect. For instance, I was around the sanctuary and also inside the sanctuary of Sayyida Zainab, of course, you all know. And it's interesting to see there how the Shia troops are fighting against the troops of Daesh that wanted to destroy it. So it's really, in my opinion, painful how this war, which is like a military war, has been pretending to be a religious war. Sure, like exactly about this. In Syria, I've been reporting how many people came fighting there among the terrorists, and these people were coming from other countries. Many of them also from Europe. And this is a big question in Europe, because Europe, of course, is especially Western Europe, is pretending to spread out secularism, is supposed to be the first step of the realization of a secular country. But this model is facing many problems, and the fact that so many terrorists are going to Syria to fight is a proof. So I wanted to ask you, according to you, which are the limits of a secular society, and why, in such secular societies, people are looking so much for religious answers?
İnsanları sevgisiz, merhametsiz yetiştiriyor. Yani tecelliyet insanlardan sevgiyi, dostluğu, kardeşlik duygusunu, güzellik duygusunu, sanat ve estetik duygusunu aldı. Geriye esaslı bir kitle olarak canavarları bıraktı. Onlar da canavarlık yapıyorlar.
Okay, and which are the limits of a secular country? Like, why is a Western secular country not able to give answer to these people? Okay, but these people are not fighting freedom inside this society. Why, according to you, they have to find this radical solution somewhere else?
Geleneksel Ortodoks Hristiyan anlayışında böyle bir düşünceye kırılaştırılmaz. Yani insan ya kendi görüşündedir veya ölümü tercih etmesi gerekir. Birçok bakış açısı bu ve bunun benzeri görüşe kendini çekmiştir. Kur'an da İslam'ın dışında bu olur. Peygamber adına uydurulan yalanlar vahşeti meydana getiriyor. Namaz kılmayanın öldürülmesi, içkisinin öldürülmesi, yüzlerce ölüm sebebi var. Ama Kur'an Müslümanlığında bunlar hiçbir olmadı. Çünkü sizin diliniz size, bizim dilimiz bize diyor Kur'an'da. Çünkü kimse inancına karışmaz. Laiklikte insan sevgiyi, Allah sevgisini öğrenmesi için dinle Allah korkusu, Allah sevgisini yetiştirilmesi lazım. Yoksa dinsiz yetişen bir insan Allah'tan korkmuyorsa, Allah'ı sevmiyorsa, sevgiyi, tutkuyu yaşayamıyorsa canavarlaşabilir. İlla canavarlaşır değil.
Okay, because also I was really interested in reading the next in the last days in the Italian and European newspapers how the Turkish government limited now the teaching of Darwinism inside school and moving from biology to philosophy, like to show to which branch it should belong into. Do you think this can be considered as a first step to limit secularism in Turkey, and this kind of secularism in Turkey?
Pozitif bilimler demektir. Yani laboratuvarda ispat edilen, delilli olan bilimlerdir. Ama Darwinizm bir pagan inancıdır. Yani eski Akkadlarda, Sümerlerde, Hititlerde yaşanan, kainatın tesadüfen sonucu yaratıldığına inanan bir pagan dinidir. Darwinizmin eğer delili varsa, yani evrimin olduğuna dair tek bir delil varsa, ben 10 trilyon vereceğim dedim 5 yıldan beri. Söyleyeyim, daha hala kimse gelmedi kapımda. Tek bir delil istiyorum, Darwinizmin doğru olduğunu da. Tesadüfen meydana gelmesi bilimsel olarak imkansız. Bir protein meydana gelmesi için başka bir proteine ihtiyaç var, yani sıfır ihtimal. Dawkins diyor ki, uzaylılar yapmıştır o zaman diyor, proteini diyor. Yani çok aciz ve zavallı bir usluklu. Bunun adı bilim değil, bunun adı gülüşlük. Darwinist bilim adamları bana tek bir tane delil getirirlerse, onlara bütün imkanlarımızı önlerine seveceğiz. Yani 10 trilyon vereceğim. Tek bir tane delil. Fotoğrafını bile kabul ediyor, fotoğrafını bile getiremiyor. Darwinizm dev bir aldatmacadır, dünya çapında bir aldatmacadır. İnsanlarla oyun oynuyorlar. Fizik bilimdir, kimya bilimdir, biyoloji bilimdir, paleontoloji bilimdir, arkeoloji bilimdir. Ama Darwinizm bir pagan dilidir. Bütün kainatın tesadüfen sonucu yaratıldığına inanan bir pagan dilidir. Geçmiş pagan dilinin hepsinde var. Bir tesadüf tanrısı çıkıyor. Lahao ve Lahamu bütün kainatı tesadüfler sonucu yaratıyor. Aynısı Darwin'in söylediğinin aynısı. Mesela Sümer dilinde, Sümer putperest dinlenleri absolut talimat var. Tesadüf tanrısı. Aynısı. Put dinler, put inançlar bölümünde bu Darwinizm anlatılabilir ama bilimde anlatamazsın. Çünkü bilimle alakası yok. Darwin kendi söylüyor. Hiçbir arafası bulunamadı şu ana kadar diyor. Bütün araştırmalarımıza rağmen hiçbir arafası bulamadık. İleriki yüzyılda da bulunamıyorsa benim teorim doğru değildir diyor.
Okay, and Darwinism in the West is considered, especially among scientists, it is as the base of a secular country. So, and the question is, according to the Western mind and the Western analysis, if you limit teaching Darwinism and the theory of evolution in Turkey, it means that Turkey will be not so much a secular country as before. This analysis has been given. Do you agree with that?
Kur'an'ın emridir zaten seküler olmak. Dinde zorlama yoktur diyor Kur'an ayeti. Açık. Sizin dininiz size, benim dinim bana diyor. Bu da çok açık. Layık dini çok kısa özetidir. İslam kimsenin inancına karışmaz. Ama gelenekçi İslam, Ortodoks İslam da karışır tabii. Keser de öldürür. Her şeyi yapar. Batı'nın yapacağı Kur'an Müslümanlığını desteklemektir. Modern Müslümanlığı.
Hey, nowadays, who's the true Islam according to you? Can this be like the Turkish government?
Bizim görüşümüzde yani Kur'an Müslümanlığını savunan, etrafında tabii gelenekçi Ortodoks Müslümanlar çok fazla. Bir denge kurmaya çalışıyor şu an. Ama açık açık söylüyor. Ben ne Şiiyim ne Sünniyim. Kur'an Müslümanıyım dedi. Ya bu Müslüman olsun. Türkiye'de yüz binlerce gelenekçi Müslüman var. Onların Ortodoks Müslümanların dengesini kurmak kolay bir şey değil. Kur'an Müslümanlığını halk daha yeni anlıyor. Yani yeni başladı. Yani biz buna Mehdiyet diyoruz. Musevilikte de Moşiyah denir. Yani Moşiyah ve Mehdi ikisi de aynı kişidir. Yani şu an Mehdi çağındayız. İslam dünyaya Kur'an Müslümanlığı şeklinde yeniden hakim olacak. Sevgiyle, şefkatle, ilimle, sanatla, kültürle ve Hristiyan alemine de birleşerek, Hristiyanlara ittifak ederek ve Müslümanlara da ittifak ederek ateizme, Darwinizme karşı muazzam bir yeni kültür hareketi, yeni bir medeniyetle İslam güneş gibi doğacak. Hazreti Muhammed'in yalan söylemediğini söyleyen her Hristiyan Müslümandır. Hazreti Muhammed'in yalan söylemediğini söyleyen her Musevi de Müslümandır.
Okay, you said something really interesting, that Islam would be prevailing all over the world, Quranic Islam. And this kind of idea of exporting Islam has been a tradition of the Ottoman Empire. I'm thinking of Abdul Hamid when he was saying that Pan-Islamism was the only way to save the empire. I'm thinking of Muhammad V when he entered the First World War, saying that this was a holy Islam, a holy war of Islam. So is there a mission also in today's Turkish government in being a reference for all the Islam in the world, and is there a mission of exporting this kind of Quranic Islam?
Abdülhamid, Pan-İslamizmi ortadan kaldıran kişidir. Koyu Darwinist'tir, yüz binlerce Darwinist kitabı bütün Osmanlı İmparatorluğu'nu dağıttırmıştır. 1,5 milyon kilometrekare Müslüman toprağını teslim etmiştir. Yani Osmanlı toprağını teslim etmiştir. Her yere generaller açtırmıştır. Sarı fabrikalar açtırdı, rakı fabrikalar açtırdı. Biliyorsun bunlar İslam'a zıt şeyler. Devlet tecrübe kumar konusunu genişletti. Haramdır İslam'a biliyorsun. Milyonlar, 10 milyon litreye çıkmıştı o zamanlar. Bomanti birhanesinde bira yapımı. 40 milyon litre şarap üretti Osmanlı döneminde. Abdülhamid kanalıyla. Tam İslamist değil, tam zıttı. İslam alemini paramparça etmiştir Abdülhamid. İngilizlerin devletinin etkisiyle. Ama İngilizlerin devletinin mağdurudur. Yani bence zavallı bir insandır. İngilizlerin devleti tarafının ezilmiştir. Mağdur bir insandır. Acıyorum. O yüzden zavallıdır. Yani küçük düşünmek için söylemiyor. Bütün köşe başlarına koyu Darwinist devlet adamlarını getirdi. Ta Mekke Medine'ye kadar yüz binlerce Darwinist kitap dağıttı. Hükümet bir tek Cumhurbaşkanı yani Tayyip hocamız Kur'an Müslümanlığını savunuyor ama herkes bakanlar şu bu Kur'an Müslümanlığı savunuyor iddia edemeyiz. Ama o hakikaten gerçek bir Müslüman Tayyip Erdoğan. Bu doğru. Tayyip Erdoğan dürüst. Yani onu sevmeyenler yanıma gelsinler anlatayım. Yani itiraz ettikleri her şeyi söyleyebilir, her şeye cevap verebilir. Mazlum sanın bir insan Erdoğan. Öyle bir özellikle bilgi değiller. Tek suçu, bir tane suçu vardır, İngilizlerin devletine boyun eğmiyor, o kadar. Başka bir suçu yoktur. Tabii o Avrupa, İngilizlerin devleti açısından suç oluyor. Bizim açımızdan bir onur veremiyor.
Okay, but still, if he, as you told me, he's really giving this interpretation of the Quran and that you estimate its and his position, is his function as a president also the one to spreading this interpretation of the Quran also outside Turkey and, for instance, in Europe? These are relevant questions for the European readers in this sense.
Hayır, o bence bir nevi Mehdi'dir ama siyaset Mehdi'sidir. Yani dini İslam'ı anlatma misyonu yok. O barışı savunuyor, kardeşliği savunuyor, yardımseverliği savunuyor, ezilenlerin korunmasını savunuyor. Müslümanların birlik olmasını savunuyor. Hristiyan ve Musevilerin de Müslümanlarla kardeşçe birlikte yaşamasını savunuyor. Misyonu bu. Ama bunu Kur'an ayetleriyle çıkıp tabii bir mürşit, bir Mehdi gibi anlatmıyor. Zaten anlatamaz. Dayık bir cumhuriyetimiz. Onu şahıslar yapabilir.
European people, but not only to the Turkish people living in Europe, but to the Muslim people living in Europe in general, so also non-Turkish. So, this is also an important question, a question according to me. Does being Turkish means being Muslim or not?
No, çok ateist gençlerim var, çok ateist arkadaşlarım var, çok seviyorum onları. Çok fazla Hristiyan arkadaşım var, çok fazla Müslüman arkadaşım var, İsrail'den buraya dostlarım geliyor, Allah'ım dostlarım. Yani canım gibi seviyorum. Mason arkadaşlarım var. Onların bir kısmı ateist, bir kısmı Hristiyan. Onları da çok seviyorum. Ben inançlarından dolayı insanları yargılamam.
And what are those Turkish people moving to Europe? There is also a big debate if they should, Turkish people, Muslim people, if they should be integrated completely in the European society in which they found themselves, like if they should renounce their religion beliefs in order to enter the European or Western values, if they have to forget their original nationality in order to be, to identify themselves in the new country they are. What do you think? I was talking with many Turkish people in Germany, for instance, and most of them still feel Turkish, even if they were born in Germany, and they're proud of it. So how do you explain this?
Asimile olmak zaten makul, mantıklı bir şey değil. Yani insana yakışacak bir şey değil. Tabii ki inancını, öğretilerini, annelerini koruyacaklardır.
So this is bringing to many new elements inside the European society, because it's so many different beliefs and so many different ethnicities are coming to Europe, and they don't want to give them up, but the people want to keep them. Well, this brings to many separate societies sharing the same ground, and who, according to you, can guarantee the peace between groups? Which guarantee is there for this?
Hepsi kendi dinlerine titiz olursa mesele kalmaz. Yani Hristiyanlar gerçek Hristiyan olursa, Musevler gerçek Musevi olursa, Müslümanlar da gerçek Müslüman olursa, zaten hepsi Müslüman olmuş oluyor. Kardeşi bir arada yaşanır. O zaman o şeyi Mehdi yapacak.
Because I mean, I'm saying, for instance, in Germany now, or some other European countries, that those communities are left by themselves. They don't recognize, for instance, the moral authority of their own state in which they live, and at the same time they look for an answer in a belief which they don't know who's teaching them to them, okay? So, like, which guarantee do we have that this search of identity and this search of belief will not take any deviation?
Devletlere tabi olmaları lazım. Yani mesela Müslüman Alman kanunlarına uyması lazım. İtalya'da olan da İtalyan kanunlarına uyması lazım. Devlette baş kaldırmak fitnedir. Mehdi olur. Avrupa Mehdi ile arayacak yakın bir zamanda. İsa Mesih ile arayacaklar. Her ikisine dünyada olduğunu inanıyorum.
Okay, I wanted to make an example like to show how difficult this process we're talking about is. This example is a German state, okay? Germany is not offering any strong own identity to the newcomers, to the new immigrants. Why? Because of an historical background. Germany, like, still fears what happened to the past, and still fears the comparisons with the Nazi Germany and with the Holocaust. So they don't want to be the one offering a strong identity to the new people coming. And they are kind of trying to make an experiment. They say, we provide to these people a job, an economical, good economical situation, and integration will work through these aspects. Don't you think that it can be dangerous because we're seeing that so many people now in Europe are also looking for some other questions? Someone, Huntington, was talking about the rebirth of God in terms of people looking for deeper questions and not just for economical success. Isn't it a dangerous experiment, according to you?
Dünya çok büyük bir gerilime ve büyük bir kavgaya doğru gidiyor. Bu Mehdi ile engellenecek. Muazzam bir gerilim meydana geldi. Bu Mehdi ile son bulacak. Yani Mehdiyete gülüp geçenler Mehdiyete mecbur kalacaklar. İsa Mesih konusu açıldığında gülüp geçenler de İsa Mesih'e mecbur kalacaklar. Allah'ın gücünün karşısında çok zavallılarla gelecekler.
We, for instance, in Europe, we are seeing how the Turkish people are often bound to their religion, and they see in President Erdogan often an important reference, okay? So my question is, if they're looking for a religious answer, and President Erdogan has such a deep influence on them, can this not bring him to took also a religious dimension and to make religious speech towards these people that are Turkish sons?
Tayyip Hocam, tipik bir Anadolu delikanlısıdır. Mazlum bir Anadolu insanıdır. Hırsız birisi değil. ama din eğitimi almıştır. Dini samimi olarak yaşayan bir insan. Ama ben din hocasıyım, alimim diye ortaya çıkmıyor. Hiçbir şekilde öyle bir iddiası olmadı. Sadece ben Kur'an Müslümanıyım dedi, bu kadar. Defalarca onu şehit etmeye yeltendiler, evine gittiler. Başbakanlık binasını basmaya kalktılar. Yazlığına gidip yazlığında vurmaya kalktılar. Hükümetini yıkmak istiyorlar, devletimizi yıkmak istiyor. O da can havliyle kendini koruyor. Ve çok demokratik davranıyor bütün bu şartlara rağmen. Suriye'den gelen 3 milyon insanı burada barındırması onun mümin, Müslüman, Allah'tan korkan, vicdanlı bir insan olduğunu gösteriyor. Hiçbir ülke kabul etmiyor. Ama Türkiye'nin ekonomisi iyi olmamasına rağmen o kabul ediyor. Bu merhamet ve sevgidir. Yarın Türkiye'de mi olur? Yarın devam edelim. Kolay. Gönlün çok rahat olsun. İslam Mesih'de gözüksün, Mehdi'de gözüksün, kurtuluşta gözüksün. Yer yük sarsılıyor. Çok büyük olaylar olacak. Yarın görüşürüz.